Herkese merhaba, Ders Miss Fitness'ın 66. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde tekrardan uykudan bahsedeceğiz. 27. bölümde detaylı bir şekilde ele almıştım fakat onun sonrasında çok fazla ilgi oldu, sorular geldi. O yüzden hem bu sorulara cevap verme amacıyla hem de o konularda, o bölümde bahsetmediğim bazı detaylara tekrardan girme amacıyla yeni bir bölüm daha çekmek istedim sizlere. Uykunun kalitesini nasıl arttırabiliriz? Tamam, 8 saat 10 saat uyuyor olabilirsin fakat bu uykunun kalitesini nasıl arttırabiliriz? Bunun yollarından bahsedeceğim. Çünkü burada ne kadar uyuduğumuz önemli değil, ne kadar kaliteli uyuduğumuz önemli. 10 saat uyuyup hiçbir şekilde derin uykuya geçemeyen, kendini alkolle ya da çeşitli uyuşturucu maddelerle sadece yatıştırmaya çalışan, bir nevi bayılan, doğru düzgün uyumayan, uykudan faydayı alamayan insanlar olabilir. Bu konudaki farklılıkları, görüşleri ortaya koyacağım. Uyku neden bu kadar önemli? Çünkü sen her akşam 8 saat düzenli olarak uyumadığında, belli bir uyku rutini geliştirmediğinde aslında yaşlanıyorsun, kendi ömründen çalıyorsun. Çünkü bizim hücrelerimizin yenilendiği en önemli zaman dilimi gece uykusu. Sen gece uykusunu ideal bir şekilde almadığında, 8 saat yerine 7 saat aldığında ömründen 1 saat çalmış oluyorsun. Bu uykuyu ne kadar kaliteli bir şekilde alırsan, bu uykuya ne kadar iyi hazırlanırsan, uyuduğun ortamı ne kadar optimize edebilirsen, bunların detaylarından da bahsedeceğim. Hücre yenilenmesi, hormonal denge o kadar sağlıklı bir şekilde salgılanacaktır. Senin gençliğin, sağlığın direkt olarak uyuduğun uykunun kalitesiyle alakalı. Gece uykusu bir nevi kendimizi sıfırladığımız bir süreç. Sen kendini sıfırlamadan yeni bir güne başladığında, tekrardan stres dolu bir yaşam düzenine başladığında, çalıştığında, antrenman yaptığında vücudunu tam onarılmadan tekrardan yıpratma sürecine sokuyorsun. Bunu da tekrar tekrar sürdürdüğün zaman uzun vadede mutlaka dezavantajlarını göreceksin. Testosteronun düşmeye başlayacak. Zaten testosteron hormonu, growth hormonu, growth hormonu dediğimiz gençlik hormonu olarak da adlandırılabilir. Direkt olarak uykuyla alakalı. Uykuyla ilgili sıkıntı çeken birçok insan var. Bu sıkıntıların en başından bir tanesi bu circadian rhythm dediğimiz biyolojik saatin bozulmuş olmasından kaynaklanıyor. Bu biyolojik saat nasıl bozuluyor? Sen şimdi akşam gece geç saatlerde televizyon ışığına, telefon ışığına maruz kaldığın zaman vücudunda kortizol sürekli olarak yüksek seviyelerde. Dolayısıyla sen akşam olduğunu, uyuman gerektiğini algılayamıyorsun. Vücudun algılayamıyor. Beyin sürekli olarak çalışıyor, kafada sürekli olarak düşünceler devam ediyor, beyin sürekli olarak stimüle ediliyor, uyarılıyor. Bu şartlar altında da vücudun parasempatik duruma geçemiyor. Parasempatik ve sempatik durumları ne demiştik? Parasempatik bizim sindirim, uyku gibi aslında off modumuz, vücudumuzu dinlenmeye aldığımız mod. On modumuz da ne? Yani performans göstermemiz gereken modda sempatik mod. Bu da antrenman, performans, bir konuşma yapacağın zaman fiziksel ya da beyin performansı gerektiren durumlarda da sempatik duruma geçiyoruz. Fakat bunların biri birinden iyi ya da kötü anlama gelmiyor. Yani bunların ikisine de gün içinde ihtiyacımız oluyor. Akşama doğru senin parasempatik duruma geçmen gerekiyor ki vücudun dinlensin. Aynı şekilde yemek yedikten sonra o yemeği etkili bir şekilde sindirebilmen için bu şekilde, bu durumda olman gerekiyor. Fakat sen bir konuşma yapacağın zaman, antrenman performansı sergileyeceğin zaman ya da fiziksel olarak çalışacağın zaman mutlaka vücudun sempatik durumda olması gerekiyor. Her iki durumda da salgılanan hormonlar, enzimler vesaire vücutta değişiyor. Bu iki duruma geçişimizi sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi nasıl nefes aldığımız. Dış etkenler tabii ki bu durumları kontrol ediyor. Aynı zamanda ışığa maruz kalmak, stresli bir ortama maruz kalmak senin kortizol seviyelerini yükseltir. Dolayısıyla sempatik durumda kalmana yardımcı olur. Ama tabii sen uyumaya çalışıyorsan bu durumda olmaman gerekiyor. Dolayısıyla kendini istediğin zaman bu on-off moduna geçirebilmeyi ayarlayabilmen gerekiyor. Bu biyolojik saat nasıl bozuluyor demiştik. Sen telefon ışığına vesaire baktığın zaman, beyin sürekli olarak uyarıldığı zaman dolayısıyla gece uykun gelmiyor, melatonin alıyorsun, ertesi gün geç kalkıyorsun, kalktığında hala daha melatonin seviyelerin, yani uyku hormonu seviyelerin hala daha yüksek olduğu için bu sefer kahveye, enerji içeceklerine ya da diğer stimüllere abanıyorsun. Dolayısıyla vücudun aslında parasempatik durumda olması gerektiği anda sempatik durumda, sempatik durumda olması gerektiğinde de, yani sabah erken saatlerde de parasempatik durumda oluyor. Biyolojik saat, circadian rhythm bozulmuş oluyor. Bunu tekrardan yerine getirmenin çeşitli yolları var. öncelikle ayağımızı frenden çekmemiz lazım. Bir önceki bölümde de bahsetmiştim. Birçok insan aslında kendini zorla iyiye gitmekten alıkoyuyor. Vücudun doğal düzenini sürekli olarak bozmaya çalışıyor. Bizim Türk kültüründe hiç sağlıklı olmayan bir alışkanlığımız var. Nedir bu da? Sabah akşam saatlerde siyah çay içme. Akşam bir araya gelindiğinde televizyon karşısında telefonla meşgulken çay içilir, patlamış mısır yenir, meyve yenir, gece geç saatlerde tatlı yenir ve kafein alınır sürekli. Çay, kahve. Ve bunlar dolayısıyla saat 2'den sonra alındığında uykuyu büyük anlamda olumsuz olarak etkiliyor. Dolayısıyla sen aslında uyku kaliteni kendi elinle düşürmüş oluyorsun. Kafein alımını mümkün olduğunca öğlen saat 2'den öncesinde tutmaya çalışın. Yani sabah öğlen alabilirsin fakat 2'den sonra almamaya çalış. Aynı şekilde kestirmeyi seviyorsan saat 2'den sonra kestirmemeye çalış. Gün içerisinde kestirebilirsin 45 dakikayı geçmemeye çalış bu kestirmelerle. 15 dakika bile gerçekten çok etkili oluyor. Tabii her insan için olacak diye bir şey yok. Bazı insanlar çok az uyusa bile akşam uykusu kaçıyor. Ben genel olarak kestirmeleri seviyorum. 15-45 dakika arasında mutlaka yoğun günlerimde uygulamaya çalışıyorum. Enerji veriyor. Şimdi ama sen diyorsan ki ben bu biyolojik saati bozulmuş bir adamım. Sabah kahve içmeden ayılamıyorum. Gece de uykum gelmiyor. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi bu saati sıfırlamanın yöntemlerinden bir tanesi kendini uykuya aç bırakmak. Nedir bu? Nasıl yapılır? Öncelikli olarak sabah 5'e alarmını kuruyorsun. 5'e 6'ya artık erken saatlere, bir saate kuruyorsun. O saatte ne kadar geç yatmış olursan ol, önemli değil. 1'de yatmış ol, 2'de yatmış ol. O saatte kendini kaldırıyorsun zorla. Kalktıktan sonra o gün zaten uykun, bütün düzenin alt üst olmuş olacak. Akşama kadar belki yorgun hissedeceksin vesaire. Fakat yine de gün içinde uykulu hissetmene rağmen uyumayacaksın. Akşam 11'e kadar ya da normal yatma saatini hangi saatlerde belirlemek istiyorsan artık o saate kadar uyumuyorsun. Ondan sonra vücudun zaten uykuya aç olacağı için bütün gün boyunca uyuyacaksın. Ertesi gün yine aynı saatte alarmını kurdun, kalktın. Bu şekilde ilk başlarda belki 5-6 saatlik uyku dilimleriyle kendini idare etmeye zorlayacaksın. Fakat sonrasında zaman zaman 15 dakika yatmadan önce, 15 dakika sabah kalkmadan önce süreleri arttıracaksın. Yani mesela 11'de yatan bir adamsan atıyorum 10.45 ile 15 dakika daha öne aldın. Sabah 5'te kalkan bir adamsan 5.15. Bu şekilde arttıra arttıra arttıra arttıra hem yatma saatinden hem de kalkma saatinden 15'er dakika arttıra arttıra ideal 8 saatlik sürece gelmeye çalışıyorsun. Şu an hali hazırda 5 saat uyuyor olabilirsin. 5 saatten başla, 15-15 günde toplamda 30 dakika arttırarak 8 saate zaman içinde gelmeye çalış. Biyolojik saat bu şekilde sıfırlanıyor. Aynı zamanda tabii ki akşam, gece teknolojik aletlerin ışığına maruz kalmaman gerekiyor. Televizyon, telefon, kafein stimüle almaman gerekiyor. Sıcak duş alabilirsin, sinir sistemini rahatlatacak şeyler yapabilirsin. Hafif esnetme, gerdirme yapabilirsin. Yoğun egzersiz yapmıyorsun. Kalp ritmini ciddi anlamda yükselttiğin zaman, kaslarını yüksek dirence maruz bıraktığın zaman, vücudundaki kortizoli yükselttiğin zaman kesinlikle kaliteli uyku uyumayı bekleme. Antrenmanı günün erken saatlerine çekmeye çalış. Eğer ben akşama kadar çalışıyorum, tek müsait zamanım akşam diyorsan, sabah ilk saatlerde antrenman yapmaya çalış, işe gitmeden önce. Bu şekilde çok daha süreklilik sağladığını göreceksin. Aynı zamanda vücudun sabah çok daha kolay bir şekilde uyanacak. Sadece 3 gün arka arkaya sabah antrenman yapan bir adam 4. günden itibaren her gün o antrenman saatinden önce mutlaka kendiliğinden uyanacaktır. Çünkü vücut o saatlerde belli başlı hormonları salgılamayı artık alışkanlık haline getirmiş durumda. O yüzden biyolojik saatin buna alışacağı için kendi kendine o saatlerde uyanacaksın. Alarm bile kurmana gerek kalmayacak. Ben yıllardır bu şekilde yapıyorum. Saatimi hiçbir şekilde kullanmıyorum. Çok önemli bir randevum vesaire olmadığı sürece. Bilmen gereken diğer önemli şeylerden bir tanesi de şu. Vücudumuz 1,5 saatlik cycle'larla uykusunu tamamlıyor. Yani sen mesela 10'da yattın. 11.30, 1, 2.30, 4, 5.30, 7 şeklinde yani 1,5 saatlik aralıklarla uyku cycle'ını tamamlıyor. Ne demek bu? Yani sen bu cycle'ın ortasında uyandığın zaman uyanmak çok daha zor hale geliyor. Diyelim ki 3 saat uyudun, 4,5 saat uyudun ya da 6 saat uyudun. Bunların hepsi cycle tamamlanmış şekilde, 1,5'un katları olduğu için. Uyku cycle'ını tamamladığında daha az uyumana rağmen uykunu almış olacaksın. Daha fazla uyuyup bu cycle'ı tamamlamazsan yorgun uyanma ihtimalin yüksek. Yine mesela kendimize yaptığımız bir diğer kötülüklerden bir tanesi bu alarmı erteleme tuşuna basmak. Uyanıyorsun mesela, uyandıktan sonra ertele tuşuna basıyorsun. Sonra 10 dakika sonra galiba tekrardan alarm çalıyor. O 10 dakikalık süreçte sen tekrardan bir uykuya dalıyorsun. Uykuya daldığında o 1,5 saatlik cycle, yani yeni bir uyku cycle'ı başlamış oluyor vücutta. Fakat sen 10 dakika sonra tekrardan bu cycle'a müdahale edip kendini alarmla birlikte uyandırıyorsun. Bu sefer çok yorgun hissediyorsun, enerjik hissetmediğin için bir daha erteleye basıyorsun. Bir 10 dakika yeni bir cycle'a başlıyorsun. Tekrar bunu devam ettirdiğinde aslında sürekli olarak yeni bir uyku cycle'ına başlayıp onu tamamlamadan uyandığın için kendini o uykuya sürekli olarak bağımlı hale getiriyorsun. Hiçbir şekilde dinlenmiş olarak o yataktan kalkamıyorsun. O yüzden ertele tuşuna basmak mantıklı değil. Alarm çaldığı anda kalkmaya çalışın. Alarm saatinizi de bu 1,5 saatlik cycle'ları dikkate alarak belirlemeye çalışın. Aynı zamanda sadece 1,5 saatlik cycle'ları dikkate alman yetmiyor. Yattıktan sonra ne kadar sürede uykuya geçtiğin de önemli. Yani derin uykuya geçiş zamanın da önemli. Bazı insanlar saat 10'da yatağa girip 11'de uyuyabilir. Bazıları kafayı koyduğu gibi direkt yatabilir. O yüzden tabii ki bu da önemli. Aynı zamanda kaçta yatıp kaçta kalkacağın da bulunduğun ülkenin coğrafik konumuna göre değişiklik gösterebilir. Türkiye'de yaşayanlar tabii ki çok şanslılar. Ekvatora yakın. Dolayısıyla en fazla gün ışığını, güneş ışığını alan ülkeler arasında Türkiye. O yüzden zaten tarih boyunca o topraklar sürekli olarak işgal edilmeye çalışılmış. Ama sen mesela Norveç'te yaşıyorsan dünyada en az güneş ışığı alan ülkelerden bir tanesi. Zaten o yüzden çok fazla intihar oranları yüksek. Çok zengin bir ülke olmasına rağmen, kişi başına düşen gelir çok fazla olmasına rağmen oradaki insanlar intihar ediyor, depresyona giriyor. Çünkü gün ışığı, güneş ışığı yeteri kadar alamıyorlar. Güneş ışığının üzerimizdeki etkisi bu kadar önemli. Bunu zihinsel hastalıklar çeken insanların odalarında bile gözlemliyorlar. Bazı odalar güneşe bakıyor, bazı odalar arka tarafta gölgede kalıyor, güneş görmüyor. Bu iki hastaların iyileşme sürecinde bile farklılığı çok net bir şekilde görebiliyorlar. Güneş alan insanların psikolojik sağlığı her seferinde çok daha hızlı bir şekilde düzeliyor. O yüzden kendinizi kare kutulara, beton duvarların arasına kapatmayın. Mutlaka özellikle hava güzel olduğunda dışarı çıkıp temiz hava alıp güneş ışığı görmeye çalışın. Sabah sürekli olarak erken saatlerde uyanıyorsan ve bundan şikayetçiysen, yani ben uyuyamıyorum ne yaparsam yapayım 5 dedin mi gözlerim açılıyor falan gibi bir şikayetin varsa, büyük ihtimalle uyanır uyanmaz telefona bakıyorsun. Uyanır uyanmaz telefona baktığında vücudun şöyle bir moda giriyor. Kortizol salgılanıyor telefona baktığın zaman, direkt olarak ayılıyorsun, sürekli olarak beyin uyarılıyor. Sosyal medyada videoları görmeye başlıyorsun, telefonundaki bildirimleri görmeye başlıyorsun falan derken beyin uyarıldığında, kortizol salgılandığında vücudun biyolojik saatte o saati, o zaman dilimini kazıyor. Ertesi gün tekrar o saat geldiğinde kendiliğinden kortizol vücutta yükselerek seni uyandırıyor. Aslında sen çok karanlık bir odada bile hiç ışık görmeden, hiç gürültü olmadan kendi kendine uyanabilirsin. Seni uyandıran şey ne ışık ne gürültü. Tabii ki bunlar da etkili olabilir. Ama kortizol de seni tek başına uyandırmak için yeterli. O yüzden böyle bir şikayetin varsa uyanır uyanmaz telefona bakmamaya çalış. Kendini stimüle etmemeye çalış. Beynini stimüle etmemeye çalış. Bu süreçte ne yapman gerekiyor? Diyelim uyandın, istemediğin bir saatte uyandın. Telefona hiç bakma bile. Saatin çok erken olduğunu biliyorsun, hala karanlık. Gözlerini kapatıp yavaş yavaş box breathing yapıyorsun. Yani neydi? 4 saniye nefesini alıyorsun. 4 saniye tutuyorsun. 4 saniyede veriyorsun. 4 saniye tutuyorsun. 4 saniyede alıyorsun şeklinde. Böyle bir pattern yaratıyorsun, kutu şekli yaratıyorsun. 4 saniye nefes aldım, 4 saniye tuttum. 4 saniye verdim, 4 saniye tuttum. 4 saniye aldım şeklinde. Zaten bunu 2 dakika, 3 dakika yaptığın zaman vücudun sakinleşecek, tekrardan uykuya geçebileceksin. Aynı şekilde bunun tam tersi, sabah erken saatlerde kalkmakta zorlanıyorsan kortizolünü arttıracak, seni uyaracak şeylere maruz kal. Telefonuna bakabilirsin, gün ışığına bakabilirsin, egzersiz yapabilirsin. Bunların hepsi de seni uyararak aslında bir sonraki gün tekrardan aynı saatte kalkmana yardımcı olacak. Bizim insan olarak ihtiyaç duyduğumuz ortalama uyku saati 8. Bazı insanların 7-7.5'a kadar düşebiliyor. Bazı insanların 9 saate kadar genetik faktörlere göre değişebiliyor, çıkabiliyor. Ama ortalama olarak 8 saat. Yani günün 3'te 1'ini bizim uyuyor olarak geçirmemiz gerekiyor. Zaten evrimsel sürece baktığında milyonlarca yıldır uyuyan canlılarız. Evrim bundan bir türlü kurtulamamış. Yani insanlar uyumadığında hayatta kalamıyor. Bizim varlığımızı sürdürebilmemiz için hücrelerimizin yenilenmesi, sistemin resetlenmesi, tekrardan yeni yüklere, streslere maruz kalabilmemiz için her akşam kendimizi sıfırlamamız gerekiyor. Tıpkı telefonunu şarj etmeden çalışmayacağı gibi vücudumuzu da uyuyarak, dinlendirerek şarj etmemiz gerekiyor. Hani şöyle şeyler duyuyor olabilirsin. İşte bilmem ne lideri günde 5 saat uyuyormuş ya da işte Elon Musk günde şu kadar uyuyormuş, bu kadar uyuyormuş falan filan. Hani başarılı insanların çok az uyuduğuna dair bazı hikayeler duyuyor olabilirsin. Bu şu anlama gelmiyor. Yani o insan az uyuyor diye sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. O insan sadece bir tercih yapıyor. Yani bir fedakarlık yapıyor. Uykudan fedakarlık yaparak aslında zamanını yapmak istediği işlere yatırıyor. Ama zaten yapılan araştırmalarla bunun da sağlıklı olmadığı net bir şekilde ortaya konmuş bir durumda. Her gün 8 saat düzenli uyku alan bir insanın ne kadar yoğun olursa olsun o kendini sıfırladığında çok daha iyi performans sergileyeceği net bir şekilde ortada. Yani burada şey diyebilirsin, ben 5 saat uyuyarak da gayet sağlıklıyım, iyiyim falan diye düşünüyor olabilirsin. Bununla ilgili artık hani her ülkede yapılan farklı bilim adamları tarafından yapılan o kadar fazla araştırma var ki hiç kimsenin bu konuda hayır bu böyle değil diyeceğini düşünmüyorum. Yani az buçuk bir şey okuyan bir adamın uykunun ne kadar önemli olduğunu kabul edeceğine eminim. 5 saat uyuyarak yaşayabilen bir adamsan hayatta kalabiliyorsun, evet. Ama aynı adam 8 saat uyuduğunda, yani 2-3 saat daha fazla uyku aldığında çok daha iyi performans gösterecektir. Zaten bunun birçok araştırması var. Profesyonel atletlerin üzerinde yapılan araştırmalar yine çok önemli. Çünkü bu insanlar fiziksel performanslarını maksimum kapasitede kullanıyorlar. Amerika kıtasında bu Amerikan futbolu oynayan ve basketbol oynayan sporcular üzerinde yapılan bir araştırma. Reaksiyon zamanları, hızları, şutlarındaki isabet, VO2 max'leri yani vücudunun oksijen kullanma kapasitesi, genel olarak performans artışı, enerji artışı vesaire günde ortalama 1,5 saat daha fazla uyuduklarında artış göstermiş %5 ila 10 arasında. Yani bu insanlar zaten belli başlı fiziksel yeteneklerinin artık sınırlarına gelmiş durumdalar. Bu insanlarda bile 1,5 saat ekstra uyku bu kadar fark yaratabiliyorsa, senin gibi sıradan bir insanın 5 saat 6 saat uyuyan bir adamın 1-2 saat daha fazla uyuması büyük harikalar yaratır hayatında. O yüzden uyku kaliteni arttırmaya çalış, akşamları kendini sakinleştirmeye, beynini dinlendirmeye, kapatmaya çalış, parasempatik sisteme geç. Bununla ilgili 27. bölümde de bazı yöntemlerden bahsettim. O bölümü de izleyebilirsin. Vücudunu geliştirmek isteyenler, yağ yakmak isteyenler sürekli olarak antrenman kısmına odaklanıyorlar, beslenme kısmına odaklanıyorlar. Ama en önemli kısmı kaçırıyorlar, uyku kısmı. Sen kaslarına zarar verdiğin ölçüde gelişmiyorsun ya da kalori yaktığın ölçüde incelmiyorsun. Vücuduna verdiğin hasardan optimal bir şekilde toparlanabildiğin ölçüde gelişim gösteriyorsun. Yani senin kasların aslında uyku sürecinde gelişiyor. Tabii ki beslenmenin de çok büyük rolü var. Yeterli proteini vücuda sokman gerekiyor. Fakat hücre yenilenmesi, hormon salınımı uyku sürecinde gerçekleşiyor. Bir de uyku depolaması dediğimiz bir şey var. Bu da nedir? Mesela diyelim 2 gün sonra, 3 gün sonra uykusuz kalacağını biliyorsun. Yani bir önemli bir şey var. Arkadaşlarınla bir toplantı olabilir ya da sağlık sıkıntısı olabilir. Biliyorsun ki 2-3 gün sonra çeşitli sebeplerden dolayı yeterli uyku alamayacaksın. Bunun öncesinde uykuyu depoluyorsun. Yani 8 saat yerine 9 saat, 10 saat uyumaya çalışıyorsun birkaç gün arka arkaya. O günden mümkün olduğunca az hasarla kurtulmaya çalışıyorsun. Ama bunu çok sık tekrar etmemen lazım. Yani bu şöyle bir şey değil. Ben bu gece 4 saat uyuyayım, ertesi gece 12 saat uyuyayım, aradaki farkı kapatayım. Bu kadar basit bir şey değil. Sen 8 saat yani düzenli bir uyku rutini geliştirdiğinde bunun farkını kıyaslayamazsın bile. Zaten bizim uyku kalitemizi en çok arttıran şeylerden bir tanesi süreklilik. Yani senin yattığın ve kalktığın saatler ne kadar sürekli olursa vücudun saat gibi tıkır tıkır o kadar iyi çalışacaktır. Dolayısıyla uykudan alacağın kalite, antrenmanlarından alacağın kalite, yağ yakımın, bütün bunların hepsi olumlu yönde gelişim gösterecektir. Nasıl daha fazla uyuyacağım diyorsan bunu da kendine göre keşfetmen lazım işte. Dediğim gibi bazı insanlar sabah ne olursa olsun, mesela ben böyle bir insanım. Ne kadar geç yatarsam yatayım sabah aynı saatte vücudum uyanıyor. Çünkü yıllardır bu paterni tekrar ediyorum. Buna alışmış şekilde vücudum. O yüzden ben daha fazla uyumak istiyorsam mutlaka daha erken yatağa gitmem gerekiyor. Daha geç kalkamıyorum. Ya da gün içinde ekstra kestirmem gerekiyor. Sen de fizyolojine göre kendini tanıyorsundur az çok. Daha fazla sabah geç kalkabiliyorsan, o şekilde kapatabiliyorsan açıyı öyle kapat. Daha erken giderek yatağa kapat. Ya da gün içinde ekstra uyumaya çalış. Fakat bu kestirmelerin saat 2'den önce olmasına özen göster ve bir saati geçmemeye çalış. Çünkü akşam uykusunu baltalamış oluyorsun. Bu uykuda istikrarı sağlarken de kendine yaratabileceğin tampon kısım yaklaşık 30 dakika. Yani diyelim sen 10'da yatıp sabah 6'da kalkan 8 saat düzenli olarak uykusunu alan bir adamsan. Bu rutinden kendini alıkoymamak için 30 dakikalık bir tampon yaratabilirsin. Yani 9.30'da yatabilirsin akşam ya da 10.30'da yatabilirsin. Sabah aynı şekilde 5.30'da kalkabilirsin ya da 6.30'da kalkabilirsin. Bu 6'dan 30 dakika önce ve sonra, yine aynı şekilde akşam 10'dan 30 dakika önce ve sonra şeklinde farklılıklar yine de senin rutinini bozmayacaktır. O biyolojik saatin sistemini koruyacaktır. Fakat bundan fazlasını aşmamaya çalış. Hangi saati belirlediysen artık kendine. Gece geç saatte çalışan insanlar olabiliyor. Gündüzleri uyuyan insanlar olabiliyor. Bunların da yine aynı şekilde kendi geliştirdikleri uyku programına sadık kalması gerekiyor. Önemli olan vücudun senin belirlediğin düzeni ezberlemesi. Bu şekilde uykusuzluktan alacağın negatif etkiler minimuma inecektir. Bu biyolojik saat çok önemli. Yine bunun önemini anlatan bir araştırma. Amerika kıtasında doğu ile batı tarafında 3 saatlik bir fark oluyor. Yine spor takımlarının müsabakalarını inceliyorlar detaylı olarak. Bu biyolojik saati circadian ritmi bozulan, yani deplasmanda oynayan takımların kaybetme riski %5 daha da artıyor. Kendi evinde normal saatlerde kendi düzeninde oynayan sporcuların kazanma riski %5 daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Aynı şekilde tarihte bunu çeşitli şekillerde kullanan önemli liderler de var. Devlet çapında, ülke çapında imzalanan önemli anlaşmalara circadian ritmini, biyolojik saatini ayarlayarak giden liderler var. Atatürk de bunu yapmış liderlerden bir tanesi. Senin aldığın kararlarda, düşünce performansında çok etkili bir yöntem. Aynı şekilde antrenman saati. Antrenman saatini de her gün aynı saatler aralığında tuttuğunda güç kapasiten, kas kapasiten, yağ yakımın, artık antrenmanlardan elde etmek istediğin adaptasyon sonuç neyse her zaman daha iyiye gidecektir. Vücudun tahmin edilebilir bir performans sergileyecektir. Bir gün sabah, bir gün akşam, bir gün öğlen antrenman yapıyorsan vücudun sürekli olarak bir kaos içinde performans göstereceği için adapte olması daha da zorlaşır. Yatmadan önce sinir sistemimizi çok zorlayacak, kalp ritmimizi çok yükseltecek şeyler yapmıyoruz. Yürüyüş yapabilirsin, mobilite, esneme yapabilirsin, sıcak duş alabilirsin, masaj ya da düşük tonda bir müzik dinleyebilirsin, seni uykuya geçirecek, rahatlatacak. Bu müzik aynı zamanda senin yolculuk yaptığında da aynı sesi duyduğunda, yatağını yadırgayan insanlar olabilir mesela, gittiği yerde rahat uyuyamayan insanlar, sürekli olarak bir müzik dinliyorsan ya da bir koku alıyorsan odanda, atıyorum lavanta çiçeği kokusu uykuyla genellikle bağdaştırılan, uykuyu daha da rahatlatan bir koku olarak, frekans olarak biliniyor. Yani böyle bir rutinin varsa, yatmadan önce işte lavanta kokusunu bir şekilde koklayıp odanda parfümünü, spreyini ya da sabununu bulunduruyorsan, onun aromasını vücudun bir şekilde algılıyorsa, uyku zamanının geldiğini o şekilde öğrenmişse ya da bir müziği dinleyerek ya da işte sıcak duş alarak sürekli olarak böyle bir rutin geliştirmişsindir, yatmadan önce sıcak duş alıyorsundur. Yolculuk yaptığında bu ortamı oraya ne kadar taşıyabilirsen, İşte kokunu, müziğini, sıcak duşunu, artık okuduğun kitabı neyse, bunların hepsi senin yatağını yadırgamanı azaltacak avantajlar olacaktır. Vücut daha da güvenli hissedecektir. Aynı şekilde mesela papatya çayı da bu mentalitede 5 duyu organını mümkün olduğunca dokunma, işitme, tatma kullanarak aynı paternleri, rutinleri yaratmaya çalışıyorsun. Uykuyla alakalı en önemli konulardan bir tanesi, şimdi bizim vücudumuzda bir pH derecesi var, dengesi var. Daha fazla asidik ya da daha fazla bazik olduğunda vücudundaki belli başlı enzimler çalışmıyor. Bu asidik bazik dengesini sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi nefes alışkanlıklarımız. Çünkü bizim nefes alışkanlığımız vücudumuzdaki karbondioksit oksijen dengesini belirliyor. Vücudumuzda karbondioksit oranı arttıkça vücudumuz daha da asidikleşiyor. Oksijen oranı arttıkça daha da bazikleşiyor ya da karbondioksit oranı düştüğünde daha çok bazikleşiyor. Mesela nefesini şu an tuttuğun zaman 30 saniye, 1 dakika ne oluyor? Bir nefese karşı açlık hissediyorsun değil mi? Bir an önce tekrardan nefes almak istiyorsun. Aslında bu oksijen yetersizliğinden kaynaklanmıyor. Oksijen bittiği için sistemde böyle bir nefes açlığına düşmüyorsun. Tam tersine vücudundaki karbondioksit birikimi artıyor. Vücudundaki karbondioksit birikimi arttıkça daha da asidikleşiyorsun. Parasempatik sistemden sempatik sisteme geçiyorsun. Yani panik moduna geçiyorsun. Şimdi bu bilgi neden önemli? Sen gece uykuda karbondioksit oranını arttırırsan. Nasıl arttıracaksın? Kapıyı kapattın, pencereyi kapattın. İçeride bir tane çiçek var. Partnerin var, köpek var. Bunların hepsi oksijene ihtiyaç duyuyor. Odadaki oksijeni kullanıyor ve odada hava sirkülasyonu da yok. 8 saat boyunca odada tıkalısın. Ne oluyor? Oksijen bir süre sonra azalmaya başlıyor. Yani sen karbondioksit solumaya başlıyorsun. Vücudundaki karbondioksit oranı saatler geçtikçe artmaya başlıyor. Dolayısıyla panik yapıyorsun. Vücudun asidik hale geliyor. Yani parasempatik sistemden sempatik sisteme geçiyorsun. Uyku kaliten direkt olarak çakılıyor. Aynı şekilde odanın içi çok fazla sıcaksa vücudun seni mutlaka uyandıracaktır. Gece yatmadan çok fazla su içiyorsan ve sidik torban küçükse tuvalete kalkmak durumunda kalacaksın. Uyku kaliten yine düşecektir. Bunların hepsi önemli. O yüzden uyuduğun odayı mutlaka havalandırman gerekiyor. Bitki bulundurmamaya çalış. Bulunduruyorsan da yapay olsun. Gerçek bitki olmasın çünkü geceleri onlar da oksijen soluyor. Bir hayvanın varsa kedi köpek bulunduğun odada olmasın, yattığın odada olmasın. Yapabiliyorsan pencereyi açık tutmaya çalış. Yapamıyorsan uyumadan önce mutlaka odanı havalandır. Daha sonrasında uykuya geç. Kapıyı tutabiliyorsan açık tutmaya çalış. Bütün bunlar uyku kaliteni direkt olarak etkiler. Aynı zamanda burnundan nefes almaya çalışıyorsun. 47. bölümde bir de bir bölümde daha ilk başlarda nefesle alakalı iki tane bölüm yaptım. Burada da bu detaylardan bahsetmiştim. O bölümleri de izleyebilirsin daha fazla bilgi için. Bizim dinleniyorken, hiçbir şey yapmıyorken, koltukta oturuyorken ya da uyuyorken dakikadaki nefes sayımızın 10-11 civarında olması gerekiyor. Bunu sayabilirsin. Herhangi bir fiziksel aktivite yapmıyorsun. Dakikada normal nefes alıp vermeni say. 10-11 arasında olması gerekiyor senin respiratory rate dedikleri oran. Kapılar pencereler kapalı olduğunda, karbondioksit oranı arttığında nefes alma hızın dakikada 16-17'lere çıkacaktır. Hızlı nefes alıp verdiğinde ne oluyor peki? Şimdi ne kadar nefes verirsen o kadar fazla karbondioksitten kurtulmuş oluyorsun. Dolayısıyla vücudumuzdaki o pH derecesi değişmiş oluyor. Sen ne kadar fazla karbondioksiti sistemde tutarsan asidik oluyor. Ne kadar karbondioksiti dışarı atarsan bazik oluyor değil mi? O yüzden çok fazla nefes alıp verdiğinde hypocapnia dedikleri olay böbreklerin bu sefer asit-baz dengesini dengelemek için asidosis denilen duruma geçiyor. Metabolik asidosis deniliyor buna. Bu da kan basıncını etkileyebilir, uyku kaliteni etkileyebilir, domino taşı olarak vücudundaki birçok reaksiyonu etkileyebilir. O yüzden gece yatmadan önce odanızı havalandırmak büyük önem taşıyor. Bölümü bitirmeden önce bir de Ramazan hakkında konuşmak istiyorum. Bazı arkadaşlar sorular sormuşlar. 21. bölümde zaten Ramazan hakkında geçen yıl bir bölüm çekmiştim. İzlemeyenler, dinlemeyenler o bölümü izleyip dinleyebilirler. Onun dışında o zamanlar daha iki programı size paylaşmamıştım. Defi Performans ve Defi Anabolik, bu programları Ramazan ayında nasıl yapabilirsin? Aynı şekilde devam etmeyin arkadaşlar. Ana antrenman günleri 3 tane her iki programda da. Bunları ikiye bölerek yani bir haftada yapacağın antrenmanı 2 haftada yapabilirsin. Ya da eğer beslenmen iyiyse, ne bileyim çalışma tempon vesaire çok yoğun değilse, bir şekilde rahat bir Ramazan geçiriyorsan, gündüzleri uyuyabiliyorsan, geceleri istediğin kadar kalori alabiliyorsan, böyle bir düzenin varsa da antrenmanları ikiye bölmeye çalış. Yarısını bir gün yap, yarısını diğer gün yap. Yani 3 günde yapacağın antrenmanı 6 günde yap. Aralarda yine tetik antrenmanlarını, mobiliteni vesaire yapabilirsin. Kardiyo olarak sadece yürüyüş yapman yeterli olur bu süreçte. Ağırlıklarını normalden biraz daha düşük tutmaya çalış. Dinlenme sürelerini normalden biraz daha uzun tutmaya çalış. Bu şekilde antrenman programlarını uyarlayarak kendine göre tamamlayabilirsin. İki program da bu süreçte uygundur. DEF anabolik, DEF performans ikisini de uygulayabilirsin. Bazı arkadaşlar bunların arasındaki farkları da soruyorlar. DEF anabolik senin hızlı bir şekilde kas yapmana, yağ yakmana, metabolizmanı hızlandırmana yardımcı olacak. Senin fiziğindeki temelleri atmana yardımcı olacak bir program. DEF performans da senin çok yönlü hareket etmeni sağlayan, yani sadece sacı tılplayında değil, rotasyon hareketlerini yapmana, kas dengesizliklerini gidermene, aynı zamanda farklı adaptasyonlara odaklanan, yani dayanıklılık, patlayıcı güç, kuvvet, bunların hepsine hipertrofi hitap eden çok komplike bir program. Bunların ikisini de yılda birer kez uygulamaya çalışın. Hangisinden başladığının bir önemi yok, ikisini de yapabilirsin. Yapamadığın komplike hareketleri, tekniğini beceremediğin hareketleri mutlaka yapabildiğin hareketlerle değiştir ve ağırlıklarını ciddi anlamda düşür. Bunları öğrenmeye çalış. Amaç bu. Bir diğer konu, şimdi Ramazan'da dikkat etmen gereken şey şu. Ramazan'ın amacı ne? Kendini yemekten belli saatler arasında mahrum bırakmak, değil mi? Şimdi sen sadece 16 saat aç kalıp bunun dışında hayvan gibi yersen, yedikten sonra bir de uyumaya çalışırsan vesaire, akşamları yoğun antrenmanlar yapmaya çalışırsan bu Ramazan'dan hiçbir fayda elde edemezsin. Hatta bu süreçte kendini çok fazla yorduğun için kas bile kaybedebilirsin, daha fazla yağlanabilirsin. Bu süreç iç organlarını dinlendirmen için, yemekle olan ilişkini güçlendirmek için, iradeni güçlendirmek için çok güzel bir fırsat. Zaten bu süreçten çıktığında, Ramazan'dan çıktığında şunu algılamış olması gerekiyor vücudunun. Yani tekrardan insülin hassasiyetini geliştiriyorsun. Normal şartlarda biz bir yemeğe baktığımızda hayvanlar gibi. Mesela ben kediye köpeğe bir şey verdiğimde ne yapıyor? Gidiyor kokluyor onu. Eğer vücudu için uygun olacağını düşünüyorsa yiyor. Değilse yemiyor, dokunmuyor bile. Yani aslında insanlar bu yetiye sahip, hayvanlardan çok daha fazla yeteneğe sahibiz biz. Ama bunu kaybetmiş durumdayız. Yani önümüze geleni yiyoruz. Neden? Çünkü yemekle aramızda hiçbir mesafe yok. Artık avlanma gibi, yemeğin peşinden koşma gibi bir derdimiz yok. O yüzden Ramazan gibi süreçler aslında bizim bu fırsatı yakalamamıza olanak sağlıyor. Yemekle arandaki ilişkiyi tekrardan güçlendirmene olanak sağlıyor. Senin yediğin tatlıdan aldığın, yediğin meyveden aldığın tadı arttırıyor. Aynı zamanda hangi yemeğin senin için iyi ya da kötü olduğunu fark etmene yardımcı olacak güzel bir pratik. İnanıyor olabilirsin, inanmıyor olabilirsin, aralıklı oruç tutuyor olabilirsin, sadece su orucu tutuyor olabilirsin, hiç önemli değil. Ramazan dışında bu pratiği yapmak isteyen biri olabilirsin. Zaten ben bunu değerli buluyorum. 33. bölümde de aralıklı oruç tutmanın faydalarından bahsetmiştim sizlere. Zaman zaman bunları yapmak kilo vermek için değil, yemekle olan aranda olan ilişkiyi değiştirmek, sistemi sıfırlamak için, insülin hassasiyetini arttırmak için çok güzel bir pratik. Bu hafta da böyle olsun. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.